Akılda Kalanlar.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ben Serdar Aydın. Yine bir Akılda Kalanlar programında sizlerle birlikteyim sevgili dinleyiciler. Bugün sizinle terör konusunda uluslararası yetkinliğe ve etkinliğe sahip bir gazeteciyle hem 15 Temmuz'u hem 15 Temmuz'a getiren faktörleri, 15 Temmuz'un meşum failleri, FETÖ örgütünün uluslararası bağlantılarını konuşacağız. Bugünkü konuğum gazeteci yazar Sayın Erdal Şimşek. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar olsun efendim.
Teşekkür ederim. Erdal Şimşek'le ilgili küçük notlar, bilgiler vereceğim değerli dinleyenler. Erdal Şimşek 1968 Bitlis doğumlu.
Erzurumluyum ama.
Ama Erzurumluyum diyor. Evet. Terör ve terör finansmanı üzerine farklı üniversitelerde, farklı fakültelerde yüksek lisans yaptı. Güvenlik akademilerinde terör ve terörün uluslararası ağ üzerine dersler verdi. Terör ve terörün uluslararası finansman mali boyutu üzerine 5 kitabı çıktı bugüne kadar. Bunlardan en çok bilinen 3 tanesinin ismini sizlerle paylaşacağım. Cumhuriyet dönemi Türkiye'nin Orta Doğu politikaları, Su Savaşları ki çok önemsiyorum bu kitabı ve Orta Doğu'da İstihbarat Savaşları. An itibariyle Sayın Erdal Şimşek Milat Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve evet, Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü yapıyor. Evet. Uluslararası bazı savunma dergilerinde, savunma sanayi ile ilgili dergilerde de makaleler yayınlıyor. Sayın Erdal Şimşek, hemen CV'yi biraz kısa tuttum ki konuya girelim diye.
Utandırdınız.
15 Temmuz'un ayı içerisindeyiz. Geçen haftalarda Sayın Selim Cerrah'la biz iki program yaptık 15 Temmuz'la ilgili ama o 15 Temmuz'un içerisini konuştu. Sizinle de 15 Temmuz'un dışarısını konuşalım. 15 Temmuz'un uluslararası boyutu var mıdır? Varsa nedir?
Şimdi Fethullahçı terör örgütüne baktığımızda bu terör örgütünün aklı tamamen dışarıda olduğunu görürüz. Dolayısıyla 15 Temmuz'un planlama tamamıyla dışarıda kurgulandığını rahat söyleyebiliriz. Hem terör örgütünün başta Fethullah Gülen isimli terör ve katil olan şahıs ve onun etrafındaki Türk vatandaşı görünen teröristlerin hem de başka uyruklara mensup insanların kurguladığı bir işgal girişimiydi.
15 Temmuz 15 bir Temmuz. İşgal girişimiydi. Evet. Uluslararası bir işgal girişimi
Uluslararası
miydi?
Bir işgal. Evet efendim. Çünkü niye? Şimdi 15 Temmuz gecesinde Türkiye Cumhuriyeti'nde seçilmiş halkın yarısından fazlasını seçtiği, bir cumhurbaşkanı yine halkın yarısından fazla seçtiği bir hükümet var. Ve bu hükümete karşı illegal bir şekilde örgütlenen bir terör örgütü yapısı var. Dünya tarihinde çok nadir görülen bir işgal hareketi yapılıyor. Son derece gelişmiş sofistike uçaklarla, son derece gelişmiş piyade silahlarıyla, zırhlı birliklerle kendi yurttaşlarına hava ve kara silahlarıyla hareket 3 tane denizde var ama hava ve kara silahları tamamı kullanıyor. Türkiye'nin elindeki her çeşit bakın silahlar devreye konuluyor, kullanılıyor. En son şu anda dünyanın en gelişmiş uçaklarından biri olan F-16'larla Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisi bombalandı, Cumhurbaşkanlığı binası bombalandı, birçok yer bombalandı. Yüzlerce şehidimiz oldu, binlerce yaralımız. Bu tamamen bir uluslararası ilişkilerin ortak aklının oyunu olduğunu görüyoruz. Şöyle ki evet, o saatte darbe olduğu saatte 21'de bizim yaklaşık 70 yıllık müttefiğimiz olan 1947'den beri gerçekten müttefiğimiz olan ve birçok soruna göğüs gerdiğimiz Türkiye gücün çok çok üstünde göğüs gerdiği Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, dönemin Dışişleri Bakanı Sayın Kerry Moskova'daydı ve bir açıklama yaptı. Bakın hem müttefik hem NATO'dan müttefik hem de Afganistan'da stratejik ortağımız. Hem de Afganistan'da Türkiye sayesinde çok açık ve net söyleyeyim. Türkiye'nin varlığından dolayı orada fazla sorunlarla karşılaşmadan Afganistan'da bulunan bir Amerika Birleşik Devletleri kalkıyor diyor ki taraflara itidal davet ediyorum. Bir, taraflar kim? Biri meşru hükümet ve devlet. İki, terör örgütü. Terör örgütünü taraf gördüğünüz anda siz ortağınızı üstünü çizmişsiniz demektir veya ortağınızın kıymetini bilmiyorsunuz demektir. Bunun takdirini izleyicilere bırakıyorum. İkincisi, daha sonra Sayın Trump tarafından Dışişleri Bakanı adayı gösterilen şahıs darbe olduğu saatte konferans veriyordu. Ve konferans canlı yayınlanıyordu. Konferansta söylediği cümle şöyleydi. Daha sonra istifa etmek zorunda kaldı Rusya ile ilişkilerinden dolayı. Bu şahıs şu anda Türkiye'de mevcut hükümete karşı bir darbe yapılıyor. Umarım bu çocuklar başarır dedi.
Evet.
Şimdi bir, darbe sonrasına bakıyoruz. Türkiye'nin NATO'daki subaylarının %90'ı gibi bir şey, subaylar tamamı iltica etti, kaçtılar. Kime kaçtı? Türkiye'nin müttefiği, en güçlü tarihsel müttefiği, yani Hacı Wilhelm adıyla bilinen Wilhelm Reich, Alman İmparatoru 2. Wilhelm'den bu yana Türkiye ile Almanya özdeş ve Türkiye Almanya ile ittifakından dolayı dünya tarihinin gelmiş geçmiş en önemli imparatorluğu, bakın en büyük olmayabilir. Ama dünya tarihinin gelmiş geçmiş en önemli ve en adil imparatorluğunu feda etti. Birinci Dünya Savaşı'nda biz kazandık. Biz İngilizleri her yerde yendik. Kutlu-Amer'de, Settülbahir'de, Jonkbayır'da, Çanakkale'de, her yerde, karşılaştığımız her yerde İngilizleri yendik.
Ama
Almanlar yenildiği için biz kaybettik. Evet. Biz işte Batum'a kadar bir tabur askerle Batum oraları falan tekrar geri kurtardık. Bakü'ye kadar gittik. Ama ne oldu? Almanya kaybettiği için biz de yenik sayıldık. Ve biz bu daha savaşın ortasında, yani bu gidişat, Almanların kötü gidişatını gördüğümüzde geri dönseydik biz kaybetmemiştik. Kaybeden tarafta olmayacaktık. Ama müttefiklik adına biz imparatorluğumuzun müttefiğimize feda ettik. Ama aynı müttefiğimizin çocukları, aynı müttefiklerimiz hem NATO'da
100 yıl sonra takdirde
ve bugün kalkınmasında %50'ye varan katkımız olan müttefiğimiz Almanya.
Oradaki emekçilerimizden.
Emekçiler. 1961'den beri emekçilerimiz orada, 63'ten fiili olarak böyle akın akın emekçilerimiz orada, Alman sanayisi, Alman ekonomisini bugüne getiren bu müttefiğe siz tutup bir destek çıkmadınız.
Evet.
Darbeden.
Yani 15 Temmuz ve 16 Temmuz günlerini net hatırlıyorum. Mücadelenin çok sıcak içerisindeydim. Evet, kulağımız, gözümüz televizyonlarda bu müttefiklerimizden, bu tarihsel müttefiklerimizden ABD, Almanya, İngiltere, Fransa vesaire böyle gür bir açıklama bekledi ama maalesef hiçbir gür ses çıkmadı.
Ben Almanya özellikle tam bir sükut hali. Onu bırak, bir hafta, iki hafta sonra buraya bir heyet gönderdiler. Sonra bütün Fethullahçı terörist subayların %80'i Almanya'ya iltica etti. Bakın şu anda 400 civarında subay Almanya'da ve Almanya bizim hem ticari hem ekonomik, Avrupa Birliği'nden hem sosyal olarak,
hem tarihsel.
Tarihsel zaten diyorum ya, bir imparatorluk feda ettik.
Ya.
Sırf onurumuz için, yani müttefimizi yarı yolda bıraktı demesinler diye. Ama aynı şekilde yine bizim ülkemizi işgal eden, etmeye çalışan ve bizim her yerde yendiğimiz İngiltere, ilk müttefiklerimizden ilk ciddi tepki İngiltere'ye koydu.
Evet, 15 Temmuz'da ilk
ciddi tepki ve hemen veren, buraya ziyarete gelen ama yine teröristlere ilticayı kabul etti. Şu anda Fethullah Gülen'in o terör örgütün politbürosundan olan birkaç kişim işte şu anda İngiliz pasaportu taşıyorlar. Yani müttefiklerimiz bu konuda müttefikliğin gereğini bırakın, ticari partinin gereğini dahi yapmadılar. Bunu hem Almanlar, hem İngilizler, hem Fransızlar, hem Belçikalılar, hem de Amerikan yurttaşları görüyor.
Peki siz bunu bir terör uzmanı olarak, uluslararası terörün bağlantıları, ekonomik yapıları, amaçları, hedefleri açısından değerlendiren bir terör uzmanı olarak, bütün müttefiklerimizin, bütün Avrupa ülkelerinin bu FETÖ'cü subaylara, gazetecilere, aktivistlere ve üyelere, örgüt üyelerine kucak açmasın. Hatta tersinden konuşalım. Hiçbir tane hayır ben seni sen terör örgütü üyesin diye kabul etmeyen ülke yok galiba.
Yani çıktı böyle büyük şey? Avrupa Birliği ülkeleri çıkmadı. Ama tarihte bizim savaştığımız sürekli amca çocuklarımız Macarlar.
Evet.
Net tavır koydu. En ağır savaş yaptığımız Sırplar. Mesela 2. Murat Han'ı şehit ettiler.
Evet.
Sırbistan net tavır koydu.
Halim'in iltica konusunda net tavır koydu. Tavır.
En sert savaştığımız Romanya.
Aklında kalsın bunlar, evet. Çünkü diye söylüyorum. Evet.
En sert savaştığımız Romanya. Net tavır koydu. Onlara sığınanları hemen bize iade etti. Bu işte tarihsel bir kültüre sahip olan devlet. Bak Sırbistan çok küçük bir devlet. Ama bir tarihsel kültür var. Romanya çok büyük bir imparatorluktur. Macarlar. Bizim amca çocuklar. Hunların çocuk. Bunlar Atilla'nın torunu. Ama ne yaptılar? Devlet olmanın gerekliliğini getirdiler. Dediler ki bunlar Avrupa'da gümrük, Avrupa Birliği'nde bizim gümrük ortağımız. Artı bunlar devlet ve biz de devletiz. İngiltere bu konuda her zamanki dualist politikasını izledi. Bu da İngiliz vatandaşı, İngiliz aydınlarının takdirine bırakıyorum.
Eyvallah.
Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi bir, kötü bir sınav verdi. Çok kötü bir sınav. Bakın sadece Trump destekledi. Ama teröristlerin iadesi konusunda şu anda Türkiye'de 250 kişinin öldürten, ölüm emrini veren onlarca terör örgütü şefleri şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin korumasında. Yüzlercesi sığınmış durumda, onlarcası korumasında. Aynı şekilde İngiltere'de de bulunuyor, Almanya'da bu. Çok ilginç. Hani her şey aslına rücuya da dönüyor ya. Geçmişi şanlı olan, kadim bir kültürü olanlar yine asaletini koyuyorlar ortaya. Bütün yoksulluğuna, bütün fakirliğine, bütün küçük, zayıf gücüne rağmen bir Sırbistan. Bakın Sırbistan müthiş bir şey yaptı. Bu herkese ders verdi. Biz Bosna Savaşı'nda da biz Sırplara ekonomik, sosyolojik ve diplomatik savaş verdik. Ve Sırpları yenmeye mahkum ettik biz bakın Bosna Savaşı'nda. Haklı ve doğru taraftaydık. Sırplar bunu bildiler. Doğru. Adamlar doğru tarafta ve bizimle savaş. Ama devlet olmanın gereği bu değil. Sırplar bir tarih yazdılar. Romanya bir tarih yazdı.
Macaristan
bir tarih yazdı.
Ama Almanya, İngiltere, ABD, Fransa bunları hep çuvalladılar.
Çuvalladılar.
Peki yani bir ülkeyi 80-85 milyonluk nüfusu olan, dünyanın G20'ler kulübüne üye olan, dünyanın en büyük 16. ekonomisi olan bir ülkeyi bir terör örgütüyle aynı terazide tartıp tercihlerini oradan yana kullanmaya iten etken sebep nedir Sayın Şimşek?
Şimdi bunun sebebi çok yönlü. Bir siyasi ve iki ana temeli ekonomiktir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2010 yılında komşularımızla Türk lirası üzerinden ticaret yapalım. Milli parayla ticaret yapalım dediği günde Türkiye'nin kalemi kırıldı. Benim kanaatim. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan, Malta Anlaşması'ndan sonra kurulan siyasi ve ekonomik bir yapı var. Herkes Amerikan doları üzerinde ticaret. Komünist rejim döneminde bile bütün Sovyet ülkeleri, Çin, Latin Amerika'daki bütün komünist ülkeler uluslararası ticareti dolar üzerinden yapıyor. Şimdi siz kalkıyorsunuz, kurulmuş bir düzen ve siz burada çomak sokuyorsunuz. Milli parayla ticaret yapalım. Rusya destek verdi, Çin destek verdi. Fakat adım bir türlü hatırlamıyor. Ama ısrarla onlar bir şekilde unuttular. Yani koskoca Çin dünyanın en büyük dev ekonomisi. Ama işte 80 milyon dünyanın işte en aktif 10 ekonomisi ama en güçlü 16. ekonomisi olan bir ülke kalkıyor. Israrla milli parayla yapacağım diyor. Israrla bölgesel barıştan söz ediyor. Sınırları kaldıralım diyor. Hatırlayın birçok komşu ülkemizle ortak bakanlar kurulu toplantısı
evet,
yaptık.
Evet, evet.
Siz kurulu düzene çomak soktuğunuzda şimdi ortada adam benim pastam elimden gidiyor diye size her türlü ahlak ve kural dışı oyunu oynar. Ortağınız olduğunu demek ki o güne kadarki ortaklığı tamamen çıkara dayalı tek taraflı kazan. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı ısrarla şunu söylüyor. Bütün ülkelerle ilişkilerinde kazan kazan. İki taraf da kazansın diyor. Şimdi bunu istemiyorlar. Esas temel sebep bu ekonomik şey. Yani düşünün bakın bütün ülkelerin her ülkenin bir döviz rezervi var. Aslında fiili olarak bu nedir biliyor musun? Amerika Birleşik Devletleri'ne haraç vermektir. Siz 100 milyar dolar, diğer 200 milyar dolar döviz rezervi bulundurmak zorundasınız evet. Krizde. Bu nedir? Amerikan ekonomisi ne katkıdadır? Her ülke. Ama bugün bakıyorsunuz dünyanın en borçlu ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri. 20 trilyon borcu var. 18 trilyonu kamu borçları. Sağlık Bakanlığı'nın, Maliye'nin, Güvenliğin, Sahil Güvenliğin, Adalet Bakanlığı'nın 18 trilyon borcu var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri şu anda ekonomik olarak çok kritik bir süreçte. Ve siz bu kritik
süreçte... Büyümesi de son 10 yıldır 1.2, 1.8 yani bir türlü Çin'in, Hindistan'ın Avrupa Birliği'ni yakalamış olduğu büyüme rakamlarını yakalayamıyor. Amerika
yakalayamaz olunca. Da. Yakalayamaz da çünkü yani şu bir gerçek. Siz baskıya dayalı bir ilişki yaparsanız insanlar sizden yavaş yavaş uzak durur. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyolojik olarak veya yani sağlık hizmeti olarak Amerika Birleşik Devletleri şu anda dünyanın en fakir ülkeleriyle eşit düzeyde. Siz Manhattan'da veya işte Golden Gate'de Chicago işte en ünlü yerlerden söylüyorum veya San Francisco'da bir yerde en şehrin meydanında baygınlık geçirin. ambulans biri çağırır. Ambulans gelir, ilk sizin cebinize bakıyor, sağlık güvencesi var mı? Yoksa ambulans gidiyor.
Yani biz çağ atladık o zaman. Biz değil. Amerika'ya tur bindirdik.
İnsanlık olarak biz zaten bizim yanımıza yaklaşamazlar bu anlamda. Dünyanın en fakir ülkesinde daha gerideler. Bakın dünyada ekonomisi olmayan bir ülke var, Filistin. Harap, perişan. Ambulansların camı kırık. Ama Filistin'de bir ihbar gitsin. İşte bugün bizim karşılığı 118'e, 112 o Filistin'de de. 112'ye ihbar gittiğinde ambulans gider, sağlık güvenliğine bakmaz. O vatandaşını alır. Ve yabancı biri bile olsa o baygın insanı alır. Ama Amerika Birleşik Devletleri öyle değil. Böylesine çok kötü bir ekonomisi olan. Ama silah zoruyla ve maalesef alışılagelmiş baskın güçle bu ilişkileri sürdürmeye çalıştı. Bütün komşular ve bütün müttefiği, en büyük müttefiği, iki müttefiği vardı, Türkiye ve Almanya. İkisiyle de çok büyük problemleri var Amerika Birleşik
Devletleri. Yani ben onu da soracağım aslında. Yani bu FETÖ terör örgütünün kodlarını biraz daha konuşursak bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönem hem Trump'ın şahsında şansölye Merkel'a karşı tavır, beden dili artı Volkswagen üzerinden kesilen sürekli emisyon ölçüm cezaları falan da onu da soracağım ama isterseniz şöyle bir yine FETÖ'den devam edelim. FETÖ terör örgütünün kodlarıyla ilgili biraz konuştuktan sonra da bu ABD-Almanya ilişkilerini konuşalım.
Şimdi FETÖ bir kere Türkiye'de FETÖ'ye çok yanlış bakılıyor. Özellikle ben bu konuda Müslüman alimlerin ve ilahiyat fakültesinin teoloji bilimi dalındaki akademisyenin tamamının sorumlu olduğunu inanan biriyim.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda o zaman.
Diyanet İşleri Başkanımız çok çabalıyor. Bunun sesi fazla çıkmıyor.
Kitaplar falan
çıkardı. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayıralım.
Eyvallah.
Bu anladım. Akademinin işi.
Anladım.
Akademi yani suçlama anlamında değil.
Anladım.
Kusurları var. Fethullahçılık bir din mi, İslam içerisinde bir mezhep mi? Veya İslami bir anlayış mı?
Ve İslam'ın ne kadar alakası var?
İşte bir din mi? Bakın ayrı bir din mi? Fethullah Gülen peygamberlik iddiasında bulunan biridir. Fethullahizm ayrı bir dindir. Paganizm dinidir. Özellikle Kuzey Avrupa paganizminden çok etkilenen, tamamen kodlar, şifreleri olan bir dindir. Fethullah Gülen ne diyor? Adlı terör talimatlarında. Allah dünyayı Muhammed Mustafa için yürüttü. Aleyhisselam demiyor bakın. O vaazını YouTube'a girin. Bakın. Muhammed Mustafa için yaptı. Bizim için yürütüyor. İkincisi, la ilahe illallah diyen herkes, yani ben din uzmanı değilim, cennete gider diyor. Oysa İslam itikadına göre Muhammedun Resulullah demeyen cennete girmez.
Evet.
Şimdi burada Fethullah Gülen kendine bir yol açıyor. La ilahe illallah diyen herkes. Hatemül Enbiya, Kur'an'da ayeti tam hatırlamıyor ama sen gönderildin, son peygambersin diyor. Hatemül Enbiya'ya Fethullah'ın burada bir itirazı var. Bir, dünya Muhammed Mustafa için yaratıldı, bizim için yürütüldü diye. İkincisi, bakın bunlar tamamen itikadi konular. Ve burada işte onun için itikadi, yani teoloji profesörlerinin, alimlerin, akademisyenlerin, bunu üniversitenin
eski tabiri akaidçilerimizin, kelamcılarımızın değil mi çıkıp
bunu konuşmaları anlatıp, bu ayrı bir din olduğunu ısrarla Fethullah Gülen ayrı bir dinden söz ediyor. Çünkü İslam'ın temel şartlarından, yani İslam'ın hem tesettür, helal haramlar konusunda. Fethullah Gülen mesela haramları helal kılan biridir. Şu fetvayı veriyor. Siz örneğin X ülkesinde alkolün serbest olduğu bir ülkede restoran açacaksınız. Eğer oradaki insanlar alkolsüz restorana gelmiyorsa siz de alkolü satın. Oysa biz Kur'an-ı Kerim'de biliyoruz ki haramdır.
Evet.
Sarhoş edici her şey haramdır. Yani Fethullah Gülen artı evlilik konusunda yani haramları helal kılıyor. İslam'ın haram, daha doğrusu evet, toparlayalım. İslam'ın haram gördüklerini helal kılan bir din.
Bir yeni inanç.
İnanç ve
bir
din.
Bir kült diyorsunuz.
Kült ve din yani.
Mesiyanik ve evet. Ezoterik bir
ezoterik yapı. Tamamen kodlarına bakıyorsun. Kodlarının tamamı çoğu özellikle Norse'ler, bu Vikingler ve Norveç değil de Norse'lerin paganist sembollerini alıyor. İşaretler, semboller, sembolik bir din. Tabii paganist bir din olduğu için sembolik olacak. Yani ilk önce Fethullah Gülen hep...
Yani siz Fethullah Gülen hareketinin böyle ayrı bir din inanış, kendisi de bu dinin adeta tırnak içinde peygamberi
olduğunu söylüyor
bağlıları
zaten.
Bağlıları da kendisine bu o pencereden bakarak bağlanıyorlar. Bugüne kadar çözülmemelerinin ve bu kadar direnç ve dirayetli olmaların sebebi midir bu saymış olduğunuz konu
evet.
Biraz da?
Biraz da o bir şey daha unuttum. Mesela birçok şeyde rüyalarından anlatırken işte rüyamızda şu... Gerçi Cebrail Aleyhisselam 1980'li yıllarda bir kasetinde bir konuyu anlatıyor. Gerçi daha Cebrail, bakın daha Cebrail Aleyhisselam'ı görmedim ama Bakın. Demek ki
diğerlerini
gördün.
Diğerlerini görüyormuş
gibi. Yani daha bana o zaman Mehdiyet döneminde.
Sonra.
Evet. Yani Risalet. Nübüvvetle daha gelmemiş. Risaleti anlatıyor orada aslında. Hmm. Yani bu benim bir gazeteci tamamen seküler eğitim almış. Dinle din teolojisiyle hiçbir akademik veya ilmi çalışması olmayan bir gazetenin işi değil.
Geçen bununla ilgili bir kitap okurken şeyi gördüm. Sevgili dinleyiciler, Akılda Kalanlar programında uluslararası terör uzmanı ve Milat Gazetesi yazarı Sayın Erdal Şimşek'le 15 Temmuz, 15 Temmuz'un failleri olan FETÖ terör örgütü, onun uluslararası bağlarını ve kodlarını konuşuyoruz. Fethullah Gülen kitabın bir tanesi şey diyor. Mesih nasihtir.
Evet.
Yani vaaz eden, nasihat edendir. Kendisi biliyorsunuz şey vaizdir.
Evet.
Biliyorsunuz. Yine yine bir kitabında İsevilerle yani Hristiyanlarla İslam'ı Müslümanlara telfik etmek için Hazreti Meryem'e gelen Kur'an'da Meryem suresinde anlatılan hadiseyi biliyorsunuzdur.
Çok iyi biliyorum ama bir felaketin.
Ruhun Kudüs'ü o Efendimiz Aleyhisselam'dır. Yani Peygamber Efendimiz adeta yine tırnak içinde söylüyorum. İsa Aleyhisselam'ın sanki babasıymış gibi lanse ederek aslında bir dinler hep biz böyle yakınız. Yani aslında akrabayız. İşte aslında İsa Aleyhisselam'ın manevi babası Resulullah'tır veya Hazreti Muhammed'dir diyerek oradan kendisine paye çıkartmayı düşünüyor. Ama ben de bunları okuyunca kaynaklarını, kitaplarını dehşete düştüm. Dedim ya bir tanem Allah'tan, bir ilahiyattan bunun üzerine bir doktora, bir doçentlik tezi hazırlanmadı. Birisi bunu makale olarak yazmadı diye ben düşünmedim değilim doğrusu.
Yani mesela yani Hazreti Meryem validemiz ve Resulullah Efendimiz'e açık iftira attı. Zani iftirası attı bakın.
Evet.
Yani bu
açık kendi kitabında.
Yani bunu söylüyor. Bunu dedim işte siz yayıncısınız, radyocusunuz, yani iletişimcisiniz. Ben iletişim. Bu bizim işimiz değil aslında. Bizim
bize mehaz verecek, biz konuşacağız yani değil mi? Evet.
Yani burada bizim alimlerimizin bu anlamda ciddi sıkıntılar var. Çok üzülerek söylüyorum. İslam ilimler fakülteleri, ilahiyat fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanı Allah uzun ömür versin Sayın Diyanet İşleri Başkanımız ve onun ekibi bu konuda çabalıyor. Ancak onlara sesi yayılmıyor. Çünkü üniversite direkt toplumla ilişkili. Sizin, benim çocuklarımız oraya gidiyor. Yani
akademiyada bu konuda eline yani vazifesini yapmalı diyorsunuz.
Kesinlikle. Yani ben şuna eminim. Herhangi bir üniversitenin akaid profesörü, herhangi bir en seküler gazeteye de bu konuyla yazı gönderse, o şahıs, o ilmin mehazı olduğu için her en seküler gazete bile onu yayımlar. İlme hürmeten. Çünkü yeni bir bakış açısı, yeni bir anlayış der. Dolayısıyla bu böyle sıkıntı. Fethullah Gülen terör örgütüne baktığımızda kodları, iletişim tamamen yabancı. Fethullah Gülen terör örgütü toplumla iletişim kurmadı.
Bilakis bağlılarını toplumdan koparttı.
Yani onu herkes her şey bu anlamda söyledi, bizim gazeteci arkadaşlar sağ olsunlar. Ama Fethullah Gülen bir yapılanmaya gitti. Hasan Sabbah, Yeniçeri, Cizvit papazları ve El-Kaide karmasını. Şöyle dörtlü bir karma yaptı. Mesela hiç kimse birbirini tanımıyor örgütte. Böyle bir sıradan yani siz bağlı olduğunuz abinin dışında bir abi tanımıyorsunuz.
Üzüm salkım yapıyor.
Salkım üzüm. Bu El-Kaide'nindir. Cizvit papazlarında gizem ve erotizm. Hasan Sabbah'ta ölümüne fedailik. Ezoterik.
Ezoterik, evet. Ezoterik.
Yeniçerilikte de alıp devşirme. Çocuğu alıyor. Kürt, Çerkez, Aram, Acem, Sırp. Alıyor ne hiç önemli değil. Alıyor çocuğu bir. Aile bağını kesiyor. Aile duygusunu bitiriyor. İki. Milliyet duygusu. Bağını. Devlet bağını. Bakın bizde bir kültür vardır. Ya devlet başı ya kuzgunleş ederiz ve iki kişi bir ara gelirsek devlet kurarız. Bu her zaman böyle. Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da tam 19 tane cumhuriyet kurdu. Toplam 21 tane. Batı Trakya Cumhuriyeti ile Azerbaycan'daki kurulan cumhuriyet. Kars Cumhuriyeti'ni. Herkes o ikisini söylüyor ama onların haricinde 19 tane cumhuriyet vardı. Yani biz devletsiz kalmayız. Ve insanlar zaten öyle. Devletsiz, düzensiz kalmaz. Fethullah Gülen adlı terörist kendine inananların, müminlerinin devlet bağını da kopardı. Önce aile, sonra devlet, en son din bağını bu tür işte ön almalarla. Allah Muhammed Mustafa için dünya yarattı, bizim için de yürütüyor. Basit bir şey geliyor ama itikadı bilirseniz, imanı, Hristiyan itikadını, Yahudi itikadını veya diğer dinlerin itikadını bilirseniz bunun ne demek olduğunu çok iyi
bu eskilerin tabiri küfrü mucip bir sözdür. İnsanın dilden çıkartır. Yani siz peygamberden sonra sanki başka bir
peygamberlik yolu açıyorsunuz.
Evet, iddia etmiş oluyorsunuz. Bu itikadi, kelami, akaidsel bir tartışma.
Yani orada özellikle la ilahe illallah diyen herkes cennete girer. Orada direkt Allah'a iftira atıyor. Evet. İslam itikadına göre bakın. İslam itikadına göre Muhammeden Resulullah, Muhammed Mustafa, Amine oğlu Muhammed Mustafa aleyhisselaman risaletine ve nübüvvetine iman etmeyen cennetlik değildir.
Çünkü Allah'ın da haberini bize Peygamber Efendimiz getiriyor.
Evet. Ama burada diyor ki ya Muhammed Mustafa ya Kur'an'ın elçisi olan Muhammed Mustafa iman etmesen de cennete gir. O zaman ne oluyor? İslam'ın hükmünü bakın çok tehlikeli bir şey. İslam'ın hükmünü kaldırıyor. Pakistanlı alimler bunu fark ettiler. Pakistan'da FETÖ çok güçlü olmasına rağmen mesela Pakistan ilk tavrı koyan Pakistan, ilk iade eden de Pakistan'dır. Endonezya'da ilahiyatçıları, Endonezya'nın ilahiyatçıları çok sağlam Malezya'nın. Hemen iade ediyorlar yakaladıkları teröristleri. Çünkü biliyorlar İslam'ın hükmünü ve gücünü kırmaya yönelik bir ifsat hareketi bu.
Buna peki bu kadar çok Batı veya o şer odakları kimlerse niçin çok bu kadar çok kredi açtılar ya?
Niye kredi açtılar? Bakın şöyle ki çok özür dilerim. Ukale bu üslup var. Sadece Türkiye değil. Bakın çok enteresan şeyler var. Bu Cumhurbaşkanımızı yüceltmek değildir. Bazen Allah bazı toplulukların, toplumların, kavimlerin, ailelerin kaderini bir şahsa bağlar. Bir şahsın üzerinde vücuda erdirir. Yani şimdi Sayın Erdoğan'ın...
Tecessüm ettirir.
Evet, tecessüm ettirir. Sayın Erdoğan'ın batıyla dünyadaki devletlerin birbirleriyle ilişkilerinde hep kurul düzene itiraz etti. Dünya beşten büyüktür dedi. İsrail'li bir solcu gazeteci arkadaşım var. Abi o konuşmadan sonra aradı beni. Fena da Türkçe bilmiyor. Ya Erdal dedi bizimki ne diyor? Sizinki kim dedim ya? Netanyahu ne dedi yine de? Yok dedi reis aynen böyle. Benimle konuşuyor. Dünya beşten büyüktür. Ben de beşten büyük adam Amerika'nın şeyini kırdı böyle. Amerika'nın kurduğu düzeni kırdı. Sovyetlerle Amerika'nın
ortaklığı. Düzeni
kırdı, sarsı, kırdı dedi. Deprem, evet dünya beşten büyük ya dedi. Yani bakın ilk beni uyandıran İsrail'li abi benim arkadaşım gazeteci bir çocuk Hartz'e çalışıyor. Şimdi bakıyorsun milli parayla yerel parayla ticaret dünya beşten büyüktür. Ve eşitler arası eşitlik. Herkes arasında eşitlik. Eşitler arası eşitlik değil. Herkes arasında eşitlik diyor. Fakir olabilir, güçsüz olabilir, zengin olabilir. Hepimiz eşitiz. Bu neyi? Tevhidi anlatıyor işte. Nasıl? Evet. Arap'ın Arap olmayana, Acem'in Arap'ı olana üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Evet. Ve adil Allah'ın en büyük sıfatı adildir. Sayın Erdoğan'ın tavsiye ettiği insanlığa adalet, yani eşitlik. Yani burada aslında o kurulun müesses nizamı bozdu. Dolayısıyla Fethullah Gülen, yani Filistin sokağına gidin.
Son bir
bütün Arap sokağına, İslam dünyası sokağına gidin. Erdoğan kendi ülkelerindeki en popüler lider daha popüler. Evet.
Şimdi şu anda öyle mi siz geziyorsunuz?
Hala sizde? Öyle.
Hala
öyle.
Bütün şimdi İslam coğrafyasında.
O yüzden Erdoğan evet, Erdoğan'a ihanet edebilecek herkesin yanında yer alır kurulu düzenin oyuncular.
Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Şimşek. Sohbetin tadı damağımızda kaldı ama inşallah başka bir hafta
inşallah
devam ederiz birlikte.
İnşallah.
Sevgili dinleyiciler, bu hafta Akılda Kalanlar programında Sayın Gazeteci Erdal Şimşek bir konuğumuz idi. Programın yapılmasında yapımda görev alan Murat Baran Bey'e ve Teknik Masa'da Sayın Aslı Yıkılmaz Hanım'a teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla buluşuncaya kadar hoşça kalın diyorum.
Akılda kalan.